Müzik Endüstrisi ne haber? Müzik endüstrisinin her alandaki dinamikleri. Hazırlayan ve sunan Merve Eryürük.
Müzik Endüstrisi Naber programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum çok kıymetli biri. Endüstride aslında memleketin her alanında olduğu gibi müzik endüstrisinde de kadın yöneticilerin çok az olduğu bir mecrada üst düzey bir kadın yönetici benimle birlikte ve benim meslektaşım ve arkadaşım beraber çalışma fırsatı bulduğum müzik meslek birliklerinde toplu hak yönetimi yapan Eser Sahibi Meslek Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Alnıaçık benimle. Hoş geldin Burcu.
Hoş bulduk Merve Hanımcığım.
Burcu çok kıymetli bir iş yapıyor. Öncelikle bir bilgi verelim. Türkiye'de 7 tane müzik meslek birliği var. Şimdi müzik meslek birliği, biz tabii böyle sektörün içinde olduğumuz için meslek birliği diye bahsettiğimizde bizim için bir şey ifade ediyor ama meslek birliği biraz dışarıdaki insanlar için çok da bir şey ifade etmiyor. O yüzden ilk başta şuradan bir başlayalım. Meslek birliği nedir? Eser Sahibi Meslek Birliği nedir? Bir ufacık bir bilgi verirsen bir giriş yapalım.
Tamamdır. Öncelikli olarak Merve Hanımcığım çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben çok sıkı takipçisi olduğum bir programda şu an olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir de tabii bu hafta özel bir hafta. Başta sahnede, stüdyoda veya kulaklıklarımızda bizi etkileyen ve ilham veren şarkıların arkasındaki güçlü ve yetenekli müzik emekçisi kadınlar başta olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutlayarak söze başlıyorum.
Ay Burcu harikasın, tamam o girişi senin yapman şahane oldu. Uyusunlar.
Evet, şimdi ben tabii çalıştığım kurum benim MSG, Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği. Sizin de bahsetmiş olduğunuz üzere 7 tane meslek birliği var Türkiye'de. Meslek birlikleri ne yapar? Kabaca bunu söylemek gerekirse meslek birlikleri üyesi olduğu eser sahiplerinin haklarını müziğin çaldığı her alanda toplayan, lisanslayan ve sonrasında toplamış olduğu bu telif bedellerini ilgili eser sahiplerine, ben eser sahibi tarafından şunu anlatıyorum, dağıtan kurumlardır. MSG ise şu anda 11 bin tane üyesi olan, 1 milyondan fazla eseri Türkiye'de temsil eden, bu üyesi olan eser sahiplerinin mali haklarını toplayan, dağıtan bir kurum. Uluslararası alanda da 100'den fazla ülkede 70 tane meslek birliği işbirliği halindeyiz. Bu şu anlama geliyor: sadece yerli eserleri değil, aynı zamanda yabancı eserlerin de haklarını burada toplayıp ilgili meslek birliklerine bu Türkiye'den gönderiyoruz. MSG yönetimi iki yılda bir seçimle gelen bir yönetim. Profesyoneller çok uzun zamandır çalışsa da yönetimler genellikle 2 ya da 4 senede bir değişiyor. Şu an başkanımız Ferhat Göçer, 11 kişilik bir yönetim kurulu kadromuz var. Kısaca MSG'den bahsetmek gerekirse herhalde yeterli olur diye düşünüyorum.
Şahane, çok güzel bir bilgi. Eser sahibi dediklerimizde şarkıcılar mı mesela?
Hayır, değil. Eser sahibi dediğimiz aslında icracıların, şarkıcıların seslendirmiş olduğu şarkıları yazan kişiler. Yani söz yazarı, besteci, bu şarkıyı aranje eden kişi, hatta bazen de mali hak sahibi olarak işte mirasçılar olabiliyor mesela, varisler olabilir eser sahibi olarak. Onun dışında editör firmalar var. Çok kapsamlı aslında bir hak şeyi, grubu. Tabii dediğiniz gibi sorduğunuz soru çok mantıklı, çünkü çoğu insan toplumda bu eser sahibinin ne demek olduğundan haberdar değil ne yazık ki. Yani o çok ünlü şarkıların arkasında yatan ne emekten ne de kişiden haberdar değiller.
Peki bu Türkiye'ye özel bir şey mi? Şunu anlıyorum ben. Şimdi meslek birliğine üye oluyorlar. 11 bin kişiye yakın bir söz yazarı, bestekarlar MSG'ye üye. Size üye oluyorlar. Bir yetki belgesi veriyorlar. O yetki belgesine istinaden de müzikleriyle eserlerinin kullanımına ilişkin olarak para toplanıyor. Sonrasında da eser sahiplerine dağıtılıyor.
Evet.
Bu Türkiye özgü bir şey mi? Dünyada da var mı?
Dünyada da var. Hatta bizden çok çok daha eski yıllarda kurulmuş meslek birlikleri var. İşte Fransa'da, İngiltere'de, onların geçmişi bizden çok daha fazla. Biz 25 yıllık bir kurumuz ama SASEM dediğimiz meslek birliğimiz, Fransa meslek birliği en az 150 senedir var. Hali hazırda zaten bütün dünyada, her ülkede hemen hemen meslek birliği var. Belki Orta Doğu hariç diyebiliriz. Onun dışında her ülkede evet bu çalışma yapan kurumlar mevcut.
Peki biz şimdi geçtiğimiz haftalarda Burcu'yla bir sempozyuma katıldık. Diğer müzik meslek birliklerinden MÜYAP'ın, MÜYAP Yapımcılar Meslek Birliği'nin düzenlediği müzikte dijitalleşmenin neresindeyiz? sempozyumuna katıldık. Orada da Burcu ile karşılaşınca hemen dedim bir program yapalım, şunlara bir bilgilendirelim diye. Orada MSG'nin genel sekreteri Barış Şensoy da konuşmacıydı. Dijitalleşme ile ilgili konuştuk, bir konuşması oldu ve MSG'nin de yaptığı bir araştırmadan bahsetti. Çok ilgimi çekti. Sana aynı soruyu sorayım. Müzikte dijitalleşmenin neresindeyiz? Tabii bu yine dinleyiciler için ama ufak bir bilgi. Burada bizim konuştuğumuz konular aslında konuklarımızın çalıştığı alanla ilgili bilgi verebiliyor. Çünkü bu dijitalleşmenin neresindeyiz dediğimiz soru koca bir soru. Dolayısıyla işte Burcu da şimdi aslında eser sahibi meslek birliği açısından bir cevap veriyor olacak. Dolayısıyla hani ben böyle çünkü koca koca sorular soruyorum. Böyle konuğumuzu zor durumda düşürüyorum. Bir cevap veriyor. Ben daha da büyük sorular soruyorum. O yüzden ön bir bilgi vermek istedim. Evet, müzikte dijitalleşmenin neresindeyiz? Bir de MSG'nin yaptığı şu araştırmadan da bize bir bahsedersen de bir bilgilenelim. Çok isterim.
Tabii. Türkiye'de yer alan dijital müzik servisleri bizim MSG olarak yapmış olduğumuz hak ediş dağıtımlarına çok yüksek bir orana sahip. Özellikle yani bir rakam üstünden gitmem gerekirse MSG olarak biz 2023 yılında 260 milyon TL'lik bir telif dağıttık eser sahiplerine. Bunun %56'sı dijital müzik servislerine ait. Oldukça yüksek bir oran bizce. Lisanslama modeli olarak bizim aslında tüm dünyada kabul görmüş bir model üstünden lisanslama yapıyoruz. Tamamıyla dijital platformların elde etmiş olduğu gelirlerin üzerinden bir gelir paylaşımı yapıyoruz. Burada aslında şöyle bir ilgi çekici veri de var. Biz SİSAK bağlı olduğumuz bir konfederasyon var bizim SİSAK diye. SİSAK'ın global telif gelirleri raporunda biz 2023 yılında dijital gelirlerde en çok yükseliş gösteren 10 ülke arasında 6. sıradayız. Bu çok güzel bir gelişme. Fakat ne yazık ki tabii işin şu kısmı da var. 85 milyonluk Türkiye'de telif ve müzik lisanslama alanında dünya ortalamasına baktığımızda %1'in altındayız ne yazık ki katma değer olarak. Bu anlamda biz işte Hırvatistan'la ya da Slovenya ile aynı durumdayız ama Hırvatistan'ın nüfusu 5 milyon, Slovenya'nın nüfusu 2 milyon. O yüzden bizim ne yazık ki daha kat etmemiz gereken yollar da var. Tabii bizim abonelik ücretlerinin düşük olması, döviz kuru farkı gibi sebeplerle Türkiye'deki eser sahipleri ne yazık ki dijitalleşme konusunda çok aktif olsak da hak ettiğinden daha az telif alıyorlar. Çok bariz bir örnek vermek gerekirse size aynı şarkının bir dijital platformda Türkiye'de dinlendiğinde bir birim alıyorsa Almanya'da 10 birim alıyor. Biz bunu raporlarda açık açık görüyoruz.
Bir şuna bir tekrar başa dönelim mi? SİSAK'ın araştırmasında Türkiye ne dediniz?
SİSAK'ın araştırmasında dijital telif gelirlerinde en hızlı artış gösteren 10 ülke arasında 6. sıradayız.
Toplam telif üzerinden sadece dijital.
Dijital telif üzerinden.
Dijital telif üzerinden.
Evet. Yani bu da aslında şunu gösteriyor. Dijital müzik gerçekten Türkiye'de çok çok kullanılıyor. Yani zaten yapmış olduğumuz araştırmadan vereceğim rakamlarda da bunu göreceksiniz. Bizim de bu tabii hali gelirlerimize yansıyor. Dijital gelirlerde ciddi anlamda bir artış gösterdik geçtiğimiz dönemlere göre. Tabii şimdi biz meslek birliği olarak en büyük hedefimiz ve amacımız telif toplayıp telif dağıtmak ama bir yandan da müzik sektörünün gidişatı, işte müzik dinleyicisinin tercihleri gibi konulara da eğiliyoruz. Bununla ilgili de biz geçtiğimiz aylarda İstanbul Ekonomi Araştırma Firması ile bir müzik dinleyicisinin davranışlarını ölçen bir araştırma yaptırdık. Biz bu araştırmayı aslında az çok sonuçlarını tahmin etmekle birlikte tahminlerimize yakın sonuçlar da çıktı kısacası. Şimdi şöyle yaptık, biz en az bir dijital platforma abone olan, fark etmez hangi platform abone olduğu, 18 yaş üzeri %50 kadın, %50 erkek olmak üzere 2000'den fazla kişiyle anket yaptık. Bu sonuçlarda çıkan sonuçlar şöyle sonuçlardı. Müzik dinleyicilerinin katılımcılardan yarısından fazlası günde 2 saatten fazla müzik dinliyor. Ve bu kitlenin %93'ünün en çok müzik dinlediği mecra dijital kanallar. Bence çok bu yani, önemli bir veri. Diğer geleneksel kanallar, radyo, işte müzik televizyonları ki çok azaldı sayısı artık bunların ama %7 oranında. Yani neredeyse %90'dan fazla kesim tamamen dijital müzik üzerinden müzik dinliyor. Ve yine bizim aslında bütün raporlardan, dağıtımlardan gördüğümüz bir şeyi yine teyit eden bir sonuç da çıktı. Türkiye'de dinleyicilerin %79'u Türkçe müzik dinliyor. Şimdi bu çok önemli bir veri bizim için. Çünkü biz hep bunu yurt dışında Türkiye'ye gelen global müzik şirketleri geldiğinde hep bunu onlara söylüyoruz. Türk insanı Türkçe müziği çok dinliyor. Yani mesela Doğu Avrupa'da Örnek veriyorum işte Bulgaristan'da. Belki Bulgar müziği çok dinlenmiyordur. Onlar genellikle Anglo-Amerikan kataloğu dinliyorlardı. Ama Türkiye çok değişik bir coğrafya. Ve biz bunu söyledikten sonra kendileri de sektöre girdiğinde zaten bunu görüyorlar. Müziğin ne kadar, Türkçe müziğin ne kadar önemli olduğunu. Zaten açık konuşmak da gerekirse Türkçe müzik kataloğu olmayan bir dijital serviste başarılı olamıyor Türkiye'de. Bunun örneklerini de gördük. Bunun dışında Spot mesela şöyle bir soru sormuştuk. Spotify'ın çalma listelerini ne kadar sıklıkla dinliyorsunuz? Bu da şu açıdan önemli. Editoryal çalma listeleri gerçekten insanlar tarafından dinleniyor mu? Ve sonuç olarak hemen hemen %65'lik bir kısım sık sık ve her zaman dedi.
Hazır listeleri seviyoruz.
Aynen, hazır listeler seviliyor. Yani bu da önemli bir kriter. Çünkü burada işin içine o zaman tabii şeyler de giriyor. Editoryal seçimler, bu listelere girme çabaları gibi gibi durumlar da oluyor. Bir değişik veri de şöyle bir şey çıktı. Dijital müzik platformu abonesi olan %32'lik bir kısım bu platforma ne kadar para ödediğini bilmiyor. Yani bir soru sorduk bununla ilgili ve 32'lik bir kısım ne ödediğini bilmediğini söyledi. Bu şu anlama geliyor, yani ne kadarlık bir ücret olursa olsun umursamadan aboneliği devam ettirebilecek bir kesim var. Bunun dışında abonelik ücretini ne kadar ödediğini, ne kadar ödemeye razı olduğunu sorduğumuzda ise çıkan sonuçta ortalama tutar olarak yaklaşık 2 katı kadar vermeye razı kullanıcılar. Yani şu an bir ücretli abonelik 60 TL ise mesela herhangi bir platformda aslında o fiyat esnekliği bakımından 100 liranın üstüne çıksa bile çoğu kişinin aboneliğini iptal etmeyeceği sonucu çıkıyor. Aslında bu araştırmayı yapmış olmanın sebebi de şu, biz abonelik fiyatlarının Türkiye'de artması gerektiğini düşünüyoruz eser sahipleri olarak. Hatta bence müzik sektörünün tüm paydaşları olarak. Ve çoğunlukla karşılaştığımız argüman da şu oluyor müzik servisleri bakımından. Eğer fiyatları artarsa abonelikler düşer. Biz de diyoruz ki hayır, bakın araştırma yaptık, aslında düşmüyor. Çünkü çoğu insan zaten bu abonelikleri çok kıymetli buluyor ve belli bir yere kadar da tabii ki devasa bir artış yaparsanız kaybedersiniz, fakat o esnekliği yakaladığınız sürece, buna fiyat elastikiyeti diyorlarmış. Yani o raddeye kadar çıkartabilirsiniz aslında, konuşmasını yapmak adına böyle bir araştırma yaptırdık. Bunun dışında şöyle bir şey de sorduk. Dijital müzik platformlarına abone olanların bu eser sahiplerinin bu platformlardan gelir elde ettiğinin farkında olup olmadığını ölçmeye çalıştığımızda birçoğunun bunun haberdar bile olmadığını fark ettik. Yani birçok seçenek sorduk, fakat bu seçenek en az evet oyunu alan seçenekti. Çoğunlukla da ücretli aboneliğe geçişte sebeplerini sorduk. Neden ücretliye geçmeyi tercih ediyorsunuz diye. %80'inden fazlası da reklamlardan çok sıkıldığını ve reklam dinlememek için geçtiğini söyledi. Kısacası hani verilerimiz şu anda bu minvalde. Bence çarpıcı ve güzel bir çalışma oldu. Bunun da devamını da yapmayı düşünüyoruz bu arada, dönem dönem. Çünkü bu çalışmalar sektörde, siz çok çok iyi biliyorsunuz, hiç veri yok doğru düzgün. Bu verilere sahip olmak çok kıymetli.
Çok, yani hep sektörde o yüzden araştırmanız çok kıymetli. Teşekkür ediyoruz paylaştığınız
Rica
için.
Ederim.
Çünkü Türk dinleyiciler ya da Türkiye'deki müzik endüstrisiyle ilgili olarak nasıl bir trend varı görmek için, o yüzden kıymetli konuşalım çok istedim. Ama şimdi bir not aldığımda mesela şunları görüyorum, bu özeti aslında sunduğumda. Yani biz aslında Türkiye'deki dinleyiciler ciddi bir potansiyel. Çok. Globalde değerlendirildiğinde bile bayağı sıralamalarda ilk 10'a, ilk 15'e girebilecek bir vaziyette bir potansiyel olan bir ülke. Buna rağmen gelirler çok düşük. Bu da tabii abonelik ücretlerinin bu kur farkları sebebiyle aslında potansiyel bir dinleyici var. Abone olmaya çok hevesli. Verdiği paradan daha fazla para vermeye de
razı.
Ama ona rağmen ne yazık ki bu gerekli artışlar yapılmadığı için de Türkiye müzik endüstrisi kazanamıyor. Kazanamadığı için platform da kazanamıyor ve hak sahipleri de bu anlamda senkronize bir şekilde kazanamadı. Yine globaldeki bir trend aslında bu hazır listeler. Hazır listeler zaten dünya müzik endüstrisinde de çok büyük bir trend, bu business'in yönetilmesi için. Bizde de işliyor demek ki. Ama dünya ile işlemeyen yerel repertuar. Dolayısıyla dünya uygulamalarında genelde işte tam da bahsettiğin gibi bu globaller daha fazla ne diyebiliriz?
Anglo-Amerikan kataloğu diyoruz genellikle yani onlara.
İşte o kataloğun daha fazla dinlenirken ama Türkiye'de kaç oranındaydı?
Yani
%78 miydi?
%78 civarıydı. Hemen tekrar bir bakacağım önümdeki veriler. Tam şey söyleyeyim size. %79 Türkçe müzik, evet.
Türkçe müzik içeriğinin olması bu bizim ülkemize özel olarak bir durum aslında. Dolayısıyla çok önemli bir bilgi. Peki biz neresindeyiz kısmında meslek birlikleri açısından sorayım. Yine bir dinleyiciler için ufak ön bir bilgi. Kocaman bu global firmalar Türkiye'ye geldiği vakit YouTube, Spotify, iTunes gibi gelmeden önce eser sahibi meslek birliklerinin kapısını çalıyor. Aslında müzik meslek birliklerinin kapısını çalıyor ama önce eser sahibi meslek birliklerinin kapısını çalıyor. Böyle bir platform yapacağız, böyle bir iş modeli olacak, kataloğumuzda bunlar olacak. Dolayısıyla öncesinde ayak basmadan önce biz bunun kapısını açmak için bir lisans, hep lisans diyoruz. Biraz dinleyiciler için de söyleyelim. Aslında bir kullanım izni için bir bedel izni, alınıyor. Ve bunu meslek birlikleri de platformlarda anlaşıyor. Bu arada Netflix'te de seyredebilirsiniz. Spotify'ın girişiyle ilgili, ilk varoluşuyla ilgili hikayede meslek birlikleriyle nasıl bir anlaşma yaptıklarıyla ilgili de orada bir şey vardı. Ve bu global firmalara anlaştıktan sonrasında, global diyorum ama tabii ki yerli bizim dijital platformlarımız da var. Bunu örneklendirmek için söyledim. Evet. Geldikten sonrasında da bir gelir üzerinden anlaşılıyor. Sonra hak sahiplerine meslek birlikleri dağıtıyor.
Evet.
Bu şimdi bu araştırmaya göre bir dinleyici aslında bir davranış biçimini görmüş olduk. Ve yine gelirler konusunda da çok iyi olmadığımızı gördük. Şeyde de peki diğer alanlarda yani hazır MSG gibi bir meslek birliği, SİSAK gibi koca bir konfederasyonun üyesi. Dolayısıyla siz dünyadaki diğer meslek birlikleri hakkında da ciddi bir bilginiz var. Türkiye'nin durumunun tabii sadece Türkiye ekonomisiyle değil aslında bu telif kültürünün tabii çok genç olması. Neredeyse babam yaşında ama diğer meslek birlikleri 150 yıllık, 200 yıllık gibi kanunları olan kurulmuş koca yapılar. Ciddi bir Avrupa kültürü de var tabii ki bu şey içerisinde. Meslek birlikleri Türkiye'deki hayat nasıl bir hayat? Lisanslama açısından yani hemen böyle bir radyo, TV ya da bir müzik kullanan ticari bir mekan, bir kafe. Gelir gelmez ben müzik kullanacağım, beni lisanslayın mı diyor. Nasıl bir hayat işliyor?
Çok zor bir hayat.
Ben bunu bilmiyormuş şöyle, gibi soruyorum ama bir Burcu'dan çok dinlemek istiyorum.
Şimdi dijital taraf inanın işin en kolay kısmı oldu artık. Çok ölçülebilir olduğu için dijital tarafta artık korsan da neredeyse yok denecek hale geldi. O yüzden gelirlerimiz hala istediğimiz seviyeye gelmese de lisanslama bakımından mutlu olduğumuz taraf. Fakat diğer alanlar hala çok sıkıntılı. İnanın Türkiye'de yani hala lisanslanmayı bekleyen yüz binlerce restoran, kafe, otel var. Bunun dışında TV'lerde de hala lisanslamamış olan yerler var. Hatta meslek birliklerinin davalı olduğu yerler var. Devam eden davalarımız var lisanslama bakımından. Tabii Avrupa'dan farkımız şu, oradaki hukuk sistemi çok oturmuş ve cezai müeyyideler çok sağlam. Yani burada biz bir dava açtığımızda bile çok çok yavaş ilerliyor süreç ne yazık ki. O yüzden meslek birliği bakımından ben zor olduğunu çok rahat söyleyebilirim.
Dava dediğimiz kısımda şu oluyor aslında, şeye bir katkı sağlamak isterim Burcu'ya. Şimdi biz mesela bir müzik çalınıyor. Şimdi mesela biraz önce radyoya gelmeden önce biz Burcu ile karşılıklı bir kahve içtik. Bir kafede oturduk. Kafede işte bir müzik çalıyor. Kanunen fikir ve sanat eserleri kanununa göre oranın bir ücret ödüyor olması lazım. Meslek birlikleri buralara davet gönderiyor bununla ilgili olarak. Ve davalık dediğimiz kısım genelde bu müzik kullanan yerler ben müzik kullanmıyorum beyanında bulunuyor. Ve bununla meslek birlikleri ve müzik kullanan radyo, TV ve umumi mal gibi yerlerde karşılıklı davalaşılıyor. Yok kullanıyorsun, yok kullanmıyorum. Meslek birliği ispatlamaya çalışıyor. Orası yok ben müzik kullanmıyordum, o sırada kapattım, kasada dinliyordum, kimse duymuyordu. Ama ben Spotify'dan dinliyorum gibi bir davalık durumlar oluyor. Sonrasında da meslek birlikleri bunu takip ediyor, olan hak sahiplerine oluyor.
Evet,
ne yazık
biz işte mümkün mertebe MSG olarak yaklaşımımız çok fazla hukuki tarafa geçmemek. Çünkü orası gerçekten sancılı bir aşama. Mümkün mertebe ikna yöntemiyle, işte uygun tarifelerle lisanslama yapmaya çalışıyoruz. Yoksa hukuk kısmı en hani çok kolay, çok hızlı davayı açabilirsiniz ama bu süreç dediğiniz gibi eser sahibinin kaybetmesine neden oluyor. Seneler geçiyor bir dava çözülene kadar. Hem de maddi olarak da bir masraf meslek birliği için mümkün mertebe biz uzlaşma, bir ortada buluşma yöntemini tercih ediyoruz.
Bir de biraz da bilgisizlikten de oluyor diye
tabii,
düşünüyorum.
Tabii tabii.
Dolayısıyla hani mesela bir bar açtığınızda işte içki ruhsatı almak için bir barı açan kişi bütün bu koşulları bilirken yani bir işletme açıyorsunuz işte elektriği açtırmanız lazım, içki için ruhsat almanız lazım.
İtfaiyeden onay almanız lazım gibi
bir sürü şey var. Biliyor ama yani bir bar yani müziksiz bir bar olabilir mi ama bununla ilgili bir izin alması gerektiğini bilmiyorum son dönemde biliyor mu ama benim çalıştığım dönemde bayağı hala bilmeden ya da bilip de kaçarak gibi bir yöntemler oluyordu. Tenzih ediyorum tabii bunu söylerken ama genel olarak yaşadığımız tecrübelerle bunu söylüyorum ama Böyle bir durumumuz oluyordu.
Evet, bu konuda da hani hemen bir şey söylemek istedim. Kültür Bakanlığı'nın bu sene çok güzel bir çalışması oldu ve çok büyük bir katkı sundu bize. Bütün oteller konaklama tesisleri için böyle bir zorunluluk getirdi. Bu zorunluluğu getirince aynen bahsetmiş olduğunuz gibi bir konaklama tesisi, turizm işletme belgesi olan bir tesis artık diğer gereklilikleri yerine getirirken aynı zamanda da meslek birliklerinden izin almak zorunda. Bu açıdan birazcık o kısmı çözdük. Umudumuz diğer mecralara da yansıması bu çalışmanın.
Koca bir iş zaten yani. O yüzden meslek birliklerinin bu alanda gelirleri daha da artacaktır. Meslek birliklerinin yaptığı iş çok kısıtlı bir iş aslında. Bu telif toplamakla ilgili ama kanun çok genç bir kanun. Uygulamaları da çok açıkçası sahaya uygun olmuyor. Ama otel ve konaklama tesisleri için gelişme de koca bir gelişme.
Evet.
Meslek birliklerinin başka ne gibi gündemleri var bu aralar?
Bu aralar herhalde herkesin gündeminde olan yapay zeka gündemimiz var. Bizim uluslararası bağlı olduğumuz konfederasyonlarda da şu an en çok konuşulan konu bu. Çünkü bir yandan bütün kreatif sektörlerde bir devrim niteliğinde yapay zeka çok değişik bir yola doğru götürüyor bizi. Tabii burada telif hakları ile ilgili çözülmesi gereken sorunlar da çıkıyor ortaya. Şu an size bu konuyla ilgili bir çözüm var mı deseniz cevabım yok. Hala bu konu çok tartışılan bir konu. Yapay zekanın ürettiği müzik telif hakkına tabi midir? Şu ana kadar çıkan mahkeme kararları değildir diyor. Çünkü bir müzik eserinin eser sayılması için, bir içeriğin eser sayılması için mutlaka bir gerçek kişi tarafından üretilmesi gerekir şeklinde bir hukuki zemin var şu anda. Ama gelecekte bu nasıl bir evrime yol açar ya da örnek veriyorum yapay zeka bir müzik üretirken aslında bakarsanız milyonlarca müzik eserini işliyor ve oradan yeni bir müzik eseri çıkartıyor, onları tarıyor. Tabii ki aynısını üretmiyor müziğin ama sonuçta ilham aldığı başka müzik eserleri de oluyor. Burada bir telif hakkı doğar mı, doğmaz mı? Şu an hala bunlar tartışılıyor. Avrupa Komisyonu da hatta bununla ilgili Ocak ayında bir yeni bir tartışma konusu açtı. Daha çok yolun başında olmamıza rağmen sanki Türkiye'de bütün sorunları çözmüşüz gibi şu an yapay zeka konuşuyoruz birazcık. Önümüzdeki günlerde göreceğiz gelişmeleri.
Bir yandan da felsefi bir tartışma aslında.
Tabii.
Ama tabii biz hala işte kafelere lisanslayabiliyor musunuz, radyolara lisanslayabiliyor musunuzdan yapay zekayı bir geçiş
evet,
oldu ama siz yakından
geçiş.
Takip ediyorsunuz bunu. Bir şey daha konuşmuştuk aslında, Burcu'nun bilgi vermesini çok isterim tekrar. Bu dijital dünyadaki en büyük tartışmalardan biri de aslında buradaki bir gelir paylaşımı konusunda bir kavga var. Kavga diyorum özellikle çünkü sadece Türkiye'ye özgü değil ama işte böyle bir dijital platform var, bir şarkı dinleniyor. İşte ne diyeyim, buraya gelmeden önce ben şarkıları dinliyordum. Oradan bir şarkının bedelini söyledim mesela. Almanya'da bunun 10 katı olduğunu söyledim.
Evet.
Tamam, güzel. 1 TL bile olsa onun bir tartışması oluyor. Eser sahiplerine düşen bir oran var, şarkıcılara, yapımcılara, platformun kendisine. Dolayısıyla buradaki kavga ne dünyadaki? Yani gelir paylaşımı dediğimiz vakit tam olarak neyi kastediyoruz
nedir
aslında?
Şimdi şöyle, platformun aboneliklerden, reklamlardan elde etmiş olduğu gelirin belli bir yüzdesini aslında eser sahipleri alıyor. Bu yüzde şu an dünyada oturmuş bir oran. %12 ile %15 arasında. Hatta 15 tavan oranı şu anda. Eser sahiplerinin şu an bütün dünyada verdiği savaş bu oranın biraz daha yükseltilmesi. Çünkü şöyle düşünün, hani bizim çok açık olmakla birlikte bildiğimiz kadarıyla platformlar %35, %40 civarı bir kısmı kendilerine alıyorlar. Eser sahiplerinin aslında muradı da birazcık daha %15'lerin belki 17'lere, 18'lere, 20'lere çıkartılması. Bu durumda eser sahiplerinin gelirleri de hayli artacak. Şu anda tabii bu dediğim gibi çok tartışılan bir konu. Herkes çok şikayetçi. Bu arada ben Türkiye'deki durumdan bahsettim ama internete girseniz şu anda dijital platformlarla ilgili şikayet eden bir sürü eser sahibi görürsünüz. Yerli, yani yabancılar içerisinde çok var bu durum. Ama şu an dediğim gibi o zemine oturmuş vaziyette 15 maksimumu, ki biz Türkiye'de bunu başardık, bunu da söylemem gerekiyor. Hemen hemen hepsini %15'e çekmiş durumdayız şu anda.
Harika, çok güzel bir gelişme. Ama aslında tam eser, yani şey, orada da koca bir teknoloji var, tamam hani platformların bir kesintisi var ama aslında orada bir şarkı var, bir eser var, bir yapım var. Onlar da bu kadar paralar alıyorlar, %15'ini alıyorlar sadece, bunu duymak da çok üzücü. Ve endüstride de tabii öyle bir tekerleşmeye gidiyor ki bir yandan, yani zaten 5 tane bir dijital platform var ve şöyle de yapamıyorsunuz, hayat şöyle bir sıkıştırıyor sizi. Yok ben orada yayınlamayacağım, ben oraya eserimi koymayacağım, ben şarkımı buraya koymayacağım gibi bir mücadeleye giremiyorsunuz Taylor Swift değilseniz.
Evet,
çok zor. O da koca bir şey. Yani dolayısıyla hem burada olmanız gerekiyor. Neydi, şarkısı bile vardı. Hani hem çemberin içindesin hem dışında gibi. Yani aynen, hem içinde kalmaya çalışıyorsun, kalırken mücadele ediyorsun. Zor iş. Katılımın için çok teşekkürler Burcu.
Rica ederim. Çok mutlu oldum. Çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkür ederim.
MSG Eser Sahibi Meslek Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Burcu Alnaçık bizimle birlikteydi. Meslek birlikleri neyle mücadele ettiklerini, neyi başardıklarını ve hala kocaman bir potansiyel içerisinde nerede olduklarını duymuş olduk. Müzik Endüstrisi Naber programının önceki bölümlerini Açık Radyo'nun web sitesinde ve dijital platformlarda dinleyebilirsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında tüm kadın emekçilerinin, kadın çalışanların ve tüm kadınların günü kutlu olsun. Görüşmek üzere.